Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde anlatacağım olayı araştırırken ben çok şaşırdım açıkçası. Ve eminim bölüm bittiğinde sizler de neden şaşırdığımı anlayacak ve bana hak vererek en yakınınız olarak gördüğünüz insanlara bile olan güveninizi sorgulayacaksınız. Bu bölümde bahsedeceğim kişi olan Skyler Neese, 10 Şubat 1996 tarihinde Morgantown, Batı Virginia'da Mary ve David Neese çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Skyler bu ailenin tek çocuğuydu ve gayet normal, sakin bir çocukluk dönemi geçirdi. Arkadaş canlısı, sevecen, kibar ve başarılı bir kız olan Skyler'ın bir de en yakın arkadaşı vardı. Shelly Yates ismindeki bu kız da 28 Eylül 1995'te Blacksville, Batı Virginia'da ve ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Kızlar aslında ilkokul 2. sınıftayken yani yaklaşık olarak 7-8 yaşlarındayken tanışıp arkadaş oldular. Ama o zamanlarda Shelly'ye farklı bir yerde yaşıyordu. Ancak daha sonra kızların liseye geçtikleri zaman aralığında Shelly'ye de Star City, Batı Virginia'ya taşındı ve böylece iki yakın arkadaş aynı liseye gitmeye başladılar. Kızlar günlerini sürekli birlikte geçiriyorlardı ve her şeylerini birbirleriyle paylaşıyorlardı. Derken bu iki kişilik arkadaş grubuna Rachel Soph adında başka bir kız daha katıldı. O da diğer kızlarla aynı lisedeydi ve zaten bu şekilde tanışmışlardı aslında. Artık üç genç kız birlikte takılmaya başladılar. Şu an aklınızda günlük hayatlarından bahseden, sohbet eden, gülüp eğlenen bir arkadaş grubu canlanmış olabilir. Ancak ne yazık ki işler her zaman bu şekilde değildi. Kızlar bir araya geldiklerinde sık sık ot içiyor ve alkol alıyorlardı. Ki bu sırada lise öğrencisi olduklarını da hatırlatmak isterim. Skyler okula giderken bir yandan da part-time olarak Wendy's adında bir fast food restoranında çalışıyordu. 5 Temmuz 2012 Perşembe gününde her zamanki gibi akşam işten geldi ve ailesine iyi geceler dileyerek direkt olarak yatak odasına geçti. Ertesi sabah Skyler'ın anne ve babası işe gitmek için evden çıkacakları sırada kızlarının odasının kapısının kapalı olduğunu gördüler. Kapıyı açmadılar ya da içeri bakmadılar, seslenmediler. Çünkü Skyler'ın normal olarak uyuyor olduğunu düşündüler ve evden çıktılar. Çünkü sabahın erken saatleriydi o sırada. Aynı gün öğleden sonra saat 3-4 gibi baba David eve geri döndüğünde Skyler'ın odasının kapısı hala kapalıydı ve David de bir kontrol etmek istedi. Önce kapıyı çaldı ama içeriden bir ses gelmedi. Bu yüzden o da kapıyı açarak içeri baktı. Odada ekstra bir farklılık yoktu. Yatak topluydu ve odanın penceresi de açıktı. Ama Skyler normalde her zaman yanına aldığı şarj aleti gibi birkaç eşyasını odasında bırakmıştı. Bu durum David'e garip geldiyse de önemli bir şey olmadığını düşündü. Zaten o gün öğleden sonra saat 4'te Skyler'ın işbaşı yapması gerekiyordu ve muhtemelen oraya gitmek için yola çıkmıştı. Ama ailesi genç kızın telefonuna ulaşamıyorlardı. Bu nedenle yakın arkadaşı olan Shelly'yi aradılar ve Skyler'ın nerede olduğunu bilip bilmediğini sordular. Shelly'ye Skyler'la en son gece yarısı konuştuklarını ve daha sonra da onlar herhangi bir şekilde haber almadığını söyledi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde yani akşama doğru Skyler'ın çalıştığı Wendy's'teki arkadaşları Skyler'ın ailesini arayıp onu sordular. Çünkü Skyler o gün işe gitmemişti ve kimseyi de bu konuda bilgilendirmemişti. Ki normalde böyle bir şey yapacak bir kız da değildi. Bunun üzerine genç kızın ailesi artık iyice endişelenerek polisi aradılar. Fakat Skyler için bir Amber Alert verilmedi. Amber Alert ne diyecek olursanız şöyle ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybolan çocukları daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmek için kullanılan bir sistem. Bu sisteme göre bir çocuk kaybolduğunda o civarda yaşayan kişilere kaybolan çocuğun dış görünüşünü tarif eden ve yakın zamanda birinin yanında vesaire görülmüşse o kişi hakkında bilgi veren bir mesaj gidiyor. Böyle bir mesajın atılması içinse 4 tane temel kriter var. Bunlar da şu şekilde. Kayıp olan kişi 18 yaşından küçük olmalı. Kaybolan bu çocuğun o sırada alıkonuluyor olma ihtimali olmalı. Çocuğun ciddi bir yaralanma ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu düşünülmeli ve son olarak da elde Amber Alert'ın çocuğun bulunmasına yardımcı olacağını düşünülecek yeterli bilgi olmalı. Bu sistem aslında kaybolan birçok çocuğun zarar görmeden çabuk bir şekilde bulunabilmesini sağlamış bir sistem. Ancak daha önce söylediğim gibi Skyler için uygulanmadı. Çünkü polisler Skyler'ın kendi isteğiyle evden gitmiş olabileceğini ve muhtemelen de bir süre sonra geri döneceğini düşündüler. Tüm bunlar olurken Shelly Skyler'ın annesi Mary'i aradı ve bir önceki gece olanlarla ilgili daha önceki konuşmalarında doğruyu söylemediğini anlattı. Shilya'nın anlattıklarına göre o gece saat 11 gibi Rachel'la birlikte dışarı çıkıp arabayla gezmeye karar vermişlerdi ve Skyler'ı da arayıp çağırmışlardı. Skyler bu teklifi kabul ederek gizlice evden çıkıp onlara katılmıştı. Şehir içinde bir süre arabayla gezdikten sonra saat 12 gibi Skyler'ı eve bırakmışlardı. Daha doğrusu evinin birkaç blok ötesine bırakmışlardı çünkü Skyler ailesinin araba sesini duyup da onu görmelerini istememişti. Ve bu da Sheila'nın Skyler'ı son görüşüydü. Sonrasında bir daha hiç konuşmamışlardı. Bunun üzerine Skyler'ın anne ve babası hemen yaşadıkları kompleksin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler. Görüntüye göre Skyler odasının penceresinden gizlice çıkarak bir arabaya biniyordu. Ancak olay Sheila'nın anlattığı gibi saat 11'de değil 12.30 civarında olmuştu. Ve kamera görüntülerine göre Skyler eve bir daha hiçbir zaman dönmemişti. Tabii bu bilgilerin üzerine polis Sheila'ya ve Rachel'ı sorguladı. Sheila'ya her ne kadar Skyler'ın ailesine sürekli destek olmaya çalışıyor ve sosyal medyada vesairede ne kadar üzgün olduğunu anlatıyorsa da bu tutumu sorguda tamamen değişti. Sorgu sırasında o kadar hissiz davranıyordu ki sanki ortadan kaybolan kişi kendisinin yıllardır tanıdığı en yakın arkadaşı olan kız değil de bambaşka biriymiş gibiydi. Üstelik sorguya katılma amacı da sanki bilgi vermekten çok bilgi almakmış gibi bir tavır takınıyordu. Sürekli polislerin o sırada hangi aşamada olduklarını ve bir sonraki adımlarının ne olacağını öğrenmeye çalışıyordu. Skyler'ın başlarına geldiğini pek de umursuyormuş gibi görünmüyordu açıkçası. Öteki taraftan Rachel'ın tutumuysa bambaşkaydı. Kendisi Skyler'ın ortadan kayboluşunun hemen ertesi günü ailesiyle birlikte bir tekne gezintisine çıkmıştı. Ve onun hemen ardından da bir kilise kampına katılmıştı. Sheila gibi Skyler'ın ailesine destek olmakla ya da Skyler'ı bulmakla pek de ilgileniyormuş gibi değildi aslında. Ancak sorguda Rachel, Sheila'nın aksine oldukça gergindi ve soruları genelde bilmiyorum, hatırlamıyorum gibi cevaplarla geçiştirdi. Temelde bu iki genç kızın anlattığı hikaye de aynıydı aslında bakılırsa. Her ikisi de Sheila'nın Skyler'ın ailesini anlattığı hikayeyi anlatmışlardı ama hikayeyi anlatış tarzları biraz alışılmışın dışındaydı. Yani sanki hatırladıkları bir şeyleri değil de ezberledikleri bir şeyleri anlatıyor gibiydiler. Hem de bunun yanı sıra anlattıkları hikayedeki saat detayları da kamera kayıtlarına uymadığı için yetkililerin gözünde ikisi de şüpheli konumundaydılar. Skyler'ın ailesi ise bu konuda polislerle aynı fikirde değillerdi. Onlara göre polislerin kendi kızlarının en yakın arkadaşları olan bu iki kıza yüklenmeleri yersizdi. Yani kısacası Nice ailesi ne Sheila'nın ne de Rachel'ın bu konuyla bir ilgisi olmadığını düşünüyorlardı. Skyler'ın çevresindeki birkaç kişinin ifadelerine göre Skyler ortadan kaybolmasından önceki süreçte sürekli Sheila ve Rachel'ın artık onu aralarında istemediklerini düşündüğünü söylüyordu. Skyler sürekli en yakın iki arkadaşının onu dışladıklarından ve onu artık sevmediklerinden yakınıyordu. Ki bu Skyler'ın yaptığı bazı Twitter paylaşımlarında da açıkça görülebiliyor. Ayrıca Sheila ve Rachel'ın telefonları incelemeye alındığında da hem Skyler'ın kaybolmasından önceki döneme ait hem de sonraki döneme ait dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Öyle ki kızlar Skyler'ın ortadan kaybolmasından sonra onun hakkında hiç mesajlaşmamışlardı. Oysa sürekli birbirlerine mesaj atıyorlardı ve hatta deyim yerindeyse resmen 7/24 mesajlaşıyorlardı. Ama Skyler hakkında tek bir mesaj dahi yoktu. Ki bu oldukça garip bir durum çünkü üçlü yakın arkadaş grubunuzdaki bir kişi birdenbire ortadan kaybolursa bırakın onun hakkında konuşmamayı, onun dışında konuşabilecek bir konu bulmak bile zor gelecektir. Ama görünen o ki ne Sheila'ya ne de Rachel'a bu durum zor gelmemiş ve onlar hayatlarını her zamanki seyrine devam edebilmişler. Bahsetmek istediğim bir diğer dikkat çekici şey ise ortaya çıkan bir video. Bu videoyu çeken kişi Skyler ve odanın içinde Sheila ile Rachel da var. Videoda olan şey ise sözde bir oyun ve bu oyunu şu şekilde oynuyorlar. O sırada ayakta olduğu görülen Sheila, Rachel ve Skyler'a bazı sorular soruyor. Sorduğu bu sorularda ise iki seçenek sunuyor ve kızlardan hangisini tercih edeceklerini söylemelerini istiyor. Böyle anlatınca her ne kadar kulağa masum bir şey gibi gelse de işin aslı pek de öyle değil. Çünkü sorular boğularak mı ölmeyi tercih edersiniz yoksa vurularak mı? Ya da şuradan vurularak mı ölmeyi tercih edersiniz yoksa buradan mı? Tarzında ilerliyor. Ve şimdi de gelelim sanki yeterince şüpheli şey yokmuş gibi işlerin iyice sarpa sardığı noktaya. Daha önce de bahsettiğim gibi başta yetkililer Skyler'ın kendi isteğiyle kaçmış olabileceğini düşünüyorlardı. Ama yeni detaylar ortaya çıkmaya başladıkça onların da bu konudaki kanıları değişti. Ve o gece neler olduğunu öğrenebilmek adına şehrin çeşitli yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladılar. Ve bu incelemeler sırasında kızların o gece gezmek için kullandıkları arabanın, yani Sheila'nın arabasının, saat gece 1'e doğru şehir dışına çıktığı ve hatta eyalet sınırına kadar gittiği görüldü. Ancak hatırlarsanız Sheila da Rachel da o gece sadece şehir içinde gezdiklerini anlatmışlardı. Bunun üzerine tabii kızlar tekrar sorgulandılar. Sheila, evet gittik ama Skyler o sırada bizimle değildi. Onu bıraktıktan sonra Rachel'la birlikte sadece ikimiz gittik dedi. Rachel ise başta evet gittik, Skyler de bizimleydi ama zaten çok da uzaklaşmadık dedi. Ancak daha sonra Sheila'nın Skyler bizimle değildi dediğini öğrenince ifadesini değiştirdi ve Skyler bizimle değildi, öncesinde alkol alıp ot içtiğimiz için ben karıştırmışım dedi. Artık Skyler'ın ailesinin de kızlara karşı tutumları değişmeye başlamıştı. Çünkü ne söyleseler ya yalan ya yanlış ya da eksik çıkıyordu. Derken Sheila bir yalan makinesi testine girmek istediğine karar verdi ama bu testi geçemedi. Rachel ise teste girmeyi kabul etti etmesine ama teste girmek için giderken kendini hareket halindeki arabadan aşağı atarak kaçmaya çalıştı. Bildiğiniz gibi yalan makineleri, yani poligraflar, sonuçlarına pek de güvenilebilecek cihazlar değiller aslında. Ama zaten buradaki asıl nokta Rachel'ın bu teste girmemek için kendi canını tehlikeye atmayı bile göze almış olabilmesi. Demek ki bu kızın bildiği ancak saklamak istediği ya da saklamak zorunda olduğu bir şeyler vardı. Ve işte böyle düşünen birçok insan da sosyal medya üzerinden sürekli kızlara baskı yapmaya başladılar. Ki bu insanlara Skyler'ın ailesi de dahildi. İnsanlar bu kızların kesinlikle bir şeyler bilip konuşmadıklarını düşünüyorlardı. Bu şekilde aradan biraz zaman geçti ve 3 Ocak 2013 tarihinde Rachel artık bu baskılara dayanamayarak sinir krizi geçirdi. Sürekli bağırıp çağırıyor ve bilinçsizce etrafı yumrukluyordu. Bunun üzerine Rachel'ın annesi hemen acil durum hattı olan 911'i aradı ve bir ambulans gelerek Rachel'ı hastaneye götürdü. Hastane çıkışında ise Rachel evine gönderilmek yerine direkt olarak bir polis merkezine gönderildi. Çünkü sinir krizi geçirdiği sırada her şeyi itiraf etmişti. Rachel'ın anlattığına göre Sheila ile birlikte Skyler'ı öldürmek için yaklaşık bir yıldır plan ve araştırma yapıyorlardı. İnternetten nasıl cinayet işleyebileceklerini, bir cesedi nasıl saklayacaklarını ve nasıl arkalarında iz bırakmayacaklarını araştırmışlardı. Bir yıl boyunca sürekli aralarında bunları konuşup plan yaptıktan sonra da Rachel, daha önce de bahsettiğim gibi, bir tekne gezisine, onun hemen ardından da bir kilise kampına gideceği için bu işi Rachel gitmeden halletmeleri gerektiğine karar vermişlerdi. Ve olay gecesi Sheila'nın arabasının arkasına kürekler, kağıt havlular ve temiz kıyafetlerin yanı sıra çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri de koydular. Üzerlerine giydikleri kapşonlu sweatshirtlerin ceplerine ise Sheila'nın evinden aldıkları mutfak bıçaklarını koyarak Skyler'ı arayıp arabayla gezip biraz ot içeceklerini ve onun da gelmesini söylediler. Skyler başta o gece dışarı çıkmak istemediğini söyledi ancak daha sonra en yakın iki arkadaşının ısrarlarına dayanamayarak gitmeyi kabul etti. Zaten sonrasında sizin de bildiğiniz gibi ailesine haber vermeden odasının penceresinden gizlice çıkarak Sheila'nın arabasına bindi. Kızlar önce şehir içinde arabayla biraz turladılar ve daha sonra da şehir dışına doğru yol almaya başladılar. Aslında Sheila ve Rachel nerede duracaklarını önceden karar vermişlerdi ama o noktaya vardıklarında orada devriye gezmekte olan bir polis memurunu gördükleri için Skyler'a bir şey belli etmeden vazgeçtiler. Bunun yerine biraz daha ilerleyerek Pennsylvania eyalet sınırındaki Green County'de durdular. Durdukları bu yer göl kenarında ağaçlık bir piknik alanı gibiydi. Başta üçü de arabadan inip biraz sohbet ettiler. Buraya kadar her şey çok normaldi tabii. Daha sonra ot içmek istediklerine karar verdiler ve bunun için de bir çakma ihtiyaçları vardı. Sheila da Rachel da kendilerine çakmak olmadığını söyleyince Skyler da kendisinin gidip arabadaki çakmağı alabileceğini söyledi. Ve arkasının dönmesiyle birlikte Sheila ile Rachel'ın saldırısına uğradı. Aslında Skyler bir ara bıçakla kendisine saldıran bu iki kızın elinden kurtulmayı başarıp kaçmaya çalıştı. Ama o ana yola doğru koşmaya çalışırken Rachel peşinden gitti ve onu yere yıkarak bıçaklamaya devam etti. Skyler kendini kaybettiği ana kadar sürekli neden neden diye sormaya da devam etmişti. Ama kızlar o bilincini kaybettikten sonra da durmadılar ve öldüğünden emin olmak için 50'den fazla kez bıçakladıkları Skyler'ın bir de boğazını kestiler. Skyler'ın öldüğünden emin olduktan sonra artık sıra cesedi saklamaya gelmişti ve Sheila ve Rachel de bu konuda zaten hazırlıklıydılar. Malum bir senelik araştırmaları var arkada. Arabanın bagajına yerleştirdikleri kürekleri alarak kazmaya çalıştılar. Ancak durdukları yerdeki zemin kayalık ve taşlıktı. Bu nedenle kısa süre içinde kazamayacaklarını anlayarak başka bir şekilde bedeni saklamaya karar verdiler. Bunun için de cesedi ağaçlık alanın içindeki tenha bir noktaya sürükledikten sonra üzerini taş, toprak, ot ve yaprak gibi şeylerle örttüler. Arabanın bagajındaki malzemelerle etrafta gördükleri lekeleri de temizledikten sonra göle giderek kendilerini de temizlediler. Ve yanlarında getirdikleri temiz kıyafetleri giyerek hiçbir şey olmamış gibi arabaya binip evlerine geri döndüler. Rachel'ın bu itiraflarından sonra yetkililer cinayet silahlarının yerlerini sordular tabii ki. Ancak Rachel bilmediğini, çünkü tüm bunlarla Sheila'nın ilgilendiğini ama cesedin yerini gösterebileceğini söyledi ve öyle de yaptı. Böylece ortadan kaybolmasından aylar sonra 16 Ocak 2013'te Skyler Neese'in cesedi bulunmuş oldu. Sheila'nın da itiraf etmesi için polisler Rachel'ın üzerine bir dinleme cihazı takarak ondan Sheila'yı konuşturmasını istediler. Ama Rachel ne zaman konuyla ilgili bir şey sorsa ya da söylese Sheila ne saçmalıyorsun, neden bahsediyorsun gibi cevaplar veriyordu. Hatta Sheila Skyler'ın bedeninin bulunduğunun haberini duyduğunda sosyal medyada onu ne kadar çok sevdiğini ve özlediğini, ne kadar üzgün olduğunu anlattığı birçok fotoğraf ve yazı paylaştı. Ama Sheila'nın sosyal medya paylaşımları bunlarla da sınırlı değildi. Rachel'la bana kimse kafa tutamaz, tutabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz gibi sözler yazdığı tweetler de atıyordu sık sık. Bu arada Sheila'nın da Skyler'ın da Twitter hesapları hala erişilebilir durumda. Eğer kendiniz de bir bakmak, göz atmak isterseniz hesaplarını Instagram'dan sizlerle paylaşabilirim. Devam edecek olursam da Rachel kendisi teslim oldu. Sheila ise itiraf etmemekte direniyordu resmen ama onun tutuklanması da pek uzun sürmedi. Çünkü arabasının bagajında bulunan kan izlerine yapılan DNA testi sonucunda izlerin Skyler'ın DNA'sıyla örtüştüğü görüldü. Ayrıca Skyler'ın günlüğü de bulundu ve bu günlükte yazılanlara göre Rachel ile Sheila'nın arasındaki ilişki arkadaşlıktan öte bir ilişkiydi. Skyler de bunu biliyordu, hatta birkaç kez bildiğimi bilin tarzında yazılar yazdığı tweetler atmıştı. Ve başlangıçta birçok kişi kızların Skyler'ı bunu yaymasını engellemek için öldürdüklerini düşündü. Sheila ile Rachel'a göre ise Skyler'ı öldürmelerinin tek sebebi onu artık sevmemeleri ve arkadaş olmak istememeleriydi. Mahkeme sırasında Rachel oldukça üzgün duruyordu ve Skyler'ın ailesinden özür diledi. Sheila ise yine hiçbir duygusallık göstermiyordu, hiç üzgün ya da pişman gibi durmamasının yanı sıra yer yer gülümsüyordu bile. 24 Ocak 2014'te biten yargılama sonucunda Rachel 10 yıl sonra şartlı tahliye hakkıyla 30 yıla mahkum edilirken Sheila ise 15 yıl sonra şartlı tahliye hakkıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarına suç konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.